Ayrım 48, saklı seçilmişler, Soner Yalçın, sayfa 388. Dünyanın dört yanında Monsanto'nun gerçek yüzü ortaya çıkmaya başladı. Bu şirket dünyadaki GDO'lu kanola, kolzanın %59'unun, GDO'lu pamuk ekibinin %63'ünün, GDO'lu soya ekibinin %92'sinin, GDO'lu mısır ekibinin %97'sinin tohum ve kimyasal ilaç sahibiydi. Bu nedenle Monsanto 2009 yılında 11.7 milyar dolar net satış yaptı ve 2.1 milyar dolar net gelir kazandı. Bir yıl sonra net satışı 10,5 milyar dolar, net geliri ise 1 milyar dolara geriledi. 2009 yılına göre gelirinde %50'lik düşüş vardı. Ne yapacaktı? İyi makyajlı Alman Bayer ile birleşme kararı aldı. Yine de Monsanto kendini ucuza satmaya hiç razı değildi. Bayer önce Monsanto'ya hisse başına 122 dolar teklif etti. Monsanto kabul etmedi. 4 ay sonra Bayer teklifini 127,5 dolara yükseltti. En nihayet hisse başına 128 dolar üzerinden el sıkıştılar. Almanya devi ABD devi Monsanto'yu 66 milyar dolara satın aldı. İktisatçıların çoğuna göre bu satın alma piyasa değerlerinin üzerinde tecelli etti. Küresel tohum pazarında Monsanto %26'lık pay ile başı çekiyordu. DuPont Pioneer %21, Syngenta %8, Limagren %5, Dove AgroSciences %4, KWS %4, Bayer ise Crop Science tohum şirketiyle %3'lük paya sahipti. Bu satın almayla Bayer dünya tohum pazarında %29 ile birinci sıraya yükseldi. Bir taşla üç kuş vurdu. Bir tohum satacak, iki tohumunu kullananlara kimyasal satacak, üç bu tarım sonucu hastalananlara ilaç satacak. Dünyanın tohum ve ilaç tekeli AB'nin lider ülkesi Almanya oldu. Bu nasıl oldu? Almanya bir tarım ülkesi mi? Sanayi ülkesi olarak tanıyorsunuz değil mi? Çalışanların sadece yaklaşık %2'sini istihdam eden bir tarım ülkesi olur mu? Evet olur. Tüm topraklarının %48'ini yani 16.7 milyon hektar toprağını tarıma ayırmışsa, bunun da 6,5 milyon hektarında tahıl, 2,5 milyon hektarında mısır, 1.3 milyon hektarında kanola yetiştiriliyorsa, tarım ürünleri ihracatında ABD, Hollanda ve Fransa'yı geride bırakarak dünya üçüncüsü oluyorsa o ülke tarım ülkesidir. 2000 yılında Almanya'nın tarım ihracatı 28 milyar euro iken bu rakam 16 yıl içinde 70 milyar euroya yaklaştı. Biz de hala sanalım ki AB GDO'lu tohumlar konusunda son derece hassas. AB'nin Gıda Güvenliği Kurumu EFSA, European Food Safety Agency, GDO'lu ürünlere karşı son derece hassas. Oysa bu konuda AB ile ABD arasında fark yok. Örneğin İtalya genetiği değiştirilmiş mısır tohumu ekimini 2013 yılında yasakladı. GDO'lu tohum üretenlerin başvurusu üzerine AB'nin Yüksek Mahkemesi Avrupa Adalet Divanı, geni değiştirilmiş ürünlerin insan, hayvan ve çevre sağlığına ciddi tehdit olduğunun kanıtlanmamış olduğu gerekçesine dayalı olarak üye ülkelerin geni değiştirilmiş mısır tohumu ekimini engelleyemeyeceğine karar verdi. Başka türlü karar vermesi imkansızdı. Gerçek şu, Alman Bayer AG dünyanın en büyük tohum şirketi ABD'li Monsanto'yu 66 milyar dolara satın aldı ve Monsanto maskesini değiştirdi. Sadece Monsanto değil, ne tesadüf, hepsi bu yakın dönem içinde makyaj değiştirdi. Tarım kimyasalları piyasasının en büyük şirketi İsviçreli Syngenta'yı Çin'in Chem China şirketi 43 milyar dolara almak üzere. Şirketler anlaştı ama ABD ülkesindeki gıda stoku güvenliğini tehdit ediyor diye engelliyor. İki dünya gübre devi, iki Kanada şirketi Agrium ve Potash Corp birleşme kararı aldı. Keza iki dev GDO tohum ve tarım ilacı üreticisi ABD'li Dow Chemical ve ABD'li DuPont arasında 130 milyar dolarlık hisse birleşme anlaşması yapıldı. Bu birleşme anlaşması kimya endüstrisinde bugüne kadar yapılmış en büyük anlaşma oldu. Yeni adıyla DowDuPont, Almanya'nın küresel devi BASF'tan sonra dünyanın en büyük ikinci kimyasal şirketi oldu. BASF tabii ki DuPont ve Dow arasındaki anlaşmayı DuPont'a teklif götürerek engellemeye çalıştı. Yapamadı. ABD antitrust yasasına dayanarak karşı çıktı. AB Komisyonu rekabetten sorumlu üyesi Margaret Vestager 27 Mart 2017'de Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında ABD firmaları Dow Chemical ve DuPont birleşmesine koşullu onay verildiğini açıkladı. Şirketlerin AB Komisyonu'nun rekabet kaygılarına yönelik önemli taahhütlerde bulunduğunu belirten Vestager, birleşmenin DuPont'un küresel pestisit yani aşere ilacı ve ARGE bölümünü elden çıkartması koşuluna bağlı olduğunu söyledi. Artık sıra geldi bir başka dünya devini yazmaya, DuPont. Saklı dev DuPont. DuPont, bu ismi bizim kimi insanlarımız nereden biliyor? Güreşten. Beş dalda Oscar adayı olan bir film vardı, Foxcatcher. Film ABD'nin şampiyon güreşçisi Mark Schultz ile DuPont'un varisi 58 yaşındaki John DuPont arasındaki ilişkiyi konu etti. İlişki sözcüğünü tırnak içinde yazdım çünkü aralarında eşcinsel ilişki vardı. Film buna yer vermedi. Amerikan basınında bu nedenle filme çok eleştiriler yapıldı. Güreşçi Mark Schultz iddiaları reddetti vesaire. Türk kamuoyu ABD'li güreşçiyi 1984 Los Angeles Olimpiyatı'nda Reşit Karabacak ile karşılaşmasında açık ara geride giderken ve elenmek üzereyken yasak bir oyunla bizim güreşçinin kolunu kırarak şampiyon olmasından tanıyor. Bir sonraki 1988 Seul Olimpiyatları'nda milli güreşçimiz Necmi Gençalp, Mark Schultz'u yerden yere vurup 14-0 kazanarak rövanşı aldı. Bu mağlubiyetin acı sonu oldu. John DuPont, Mark Schultz'un ağabeyi yine güreşçi olan Dave'i öldürdü. Film bu sonla bitti. John DuPont 2010 yılında cezaevinde öldü. Vasiyeti açıldığında şoke oldu. 10 ay süren evliliğinden çocuğu yoktu. 200 milyon doları bulan yıllık gelirinin büyük bölümünü tıpkı Mark Schultz gibi himayesine aldığı dünya şampiyonu Bulgar güreşçi Valentin Yordanov'a bıraktı. John DuPont'un yeğenleri Beverly A. DuPont, Gogel ve William H. DuPont vasiyete itiraz etti. John DuPont'un deli olduğunu iddia ettiler. Deli miydi? Yanıtı aileyi tanıtarak vereyim. Fransız Antoine Lavoisier, 1743-1794 adını duymuş olabilirsiniz, modern kimyanın temelini attı. Doğanın tüm işleyişlerinde hiçbir şey yoktan var, vardan yok edilemez sözünü bilirsiniz. Bilim insanı Lavoisier aynı zamanda Kraliyet Barut ve Güherçile İdaresi komiseriydi. Çünkü nitrik asit ve potasyum tuzları kullanarak barutu sentezlemeyi başarmıştı. Çalışmalarıyla barut üretimini iki katına çıkardı. Fransız toplarının menzilini 150'den 260 metreye çıkardı. Fakat 1789 Fransız devrimi Lavoisier'i hain ilan etti. Ve Paris'te giyotinle cezalandırdı. Bu idamdan sonra Lavoisier'in asistanı Eleuther Irène DuPont eşi ve çocuğuyla Fransa'dan kaçıp Amerika'ya geldi. Kuşkusuz asistan DuPont büyük Lavoisier'in himayesinde edindiği bilgi ve beceriyi yanında Amerika'ya getirdi. Yüksek kaliteli barut üretiminde uzmandı, şanslıydı. İngilizler ve Fransızlar Amerika'ya ambargo uyguluyordu. DuPont ürünlerine rağbet yoğunluktaydı. Gerek 1812 ve gerekse 1846 savaşları ile en önemlisi 1861'deki Amerikan İç Savaşı DuPont'ları zengin etti. Fransız Huguenot kökenli DuPont'lar savaş milyarderi oldu. 1803 yılında 36 bin dolarlık sermaye ile kurdukları E.A. DuPont de Nemours & Company günümüzde dünyanın en büyük sanayi kuruluşlarından biri oldu. Barut yapıp satarak sermayelerini büyüttüler. Barutçuluk Ticaret Birliği adı altında bir kuruluş meydana getirerek barut fiyatlarını kendileri belirledi. The Powder Trust yani Barut Trust'ü olarak ünlendiler. Nasıl Rockefeller Standard Oil ile petrol tekeli ise DuPont'la patlayıcılar konusunda tröstü. Bunlar yasalara göre suç değil miydi? Suçtu. Ama örneğin Taft hükümetinin Adalet Bakanı George W. Wickersham eski bir DuPont avukatıydı. Sahi siz ABD'yi kimlerin yönettiğini sanıyorsunuz? Birinci Dünya Savaşı'nda müttefik ordularının topraklarından ateşlenen barutun %40'ı DuPont'lar tarafından üretildi. Savaş sonunda Almanya'nın hakimiyetindeki kimya sanayini DuPont ele geçirdi. İkinci Dünya Savaşı'nda atılan atom bombası DuPont fabrikasında üretildi. DuPont ürünü atom bombasının marifetini biliyorsunuz. Hiroşima'ya atılan atom bombasını biliyorsunuz. Nagasaki'ye atılan atom bombasını biliyorsunuz. Tokyo soykırımını biliyor musunuz? Bileniniz azdır. Pek yazılmasını, konuşulmasını istemezler. Tarih 24 Eylül 1944. Amerikan ordusunun Tokyo'ya hava saldırısı başladı. Askeri bölgeler bombalanmaya başladı. Beklenen sonuç bir türlü elde edilemedi. Almanya'ya yapılan hava saldırısında başarı sağlayan Albay Curtis LeMay hava saldırısı komutanı yapıldı. Albay LeMay Japonya üzerinde bulutlu havanın çok yüksek olması nedeniyle yüksek irtifadan yani 2000 feet'ten atılan bombaların etkisiz olduğunu gördü. Keza Japon şehirleri büyük oranda ahşap ve kağıt gibi yanıcı malzemelerden yapılıydı. Plan yapıldı. Yangın çıkaracak ve bombanın atıldığı yerden kilometrelerce uzaktaki insanlar bile rüzgarın etkisiyle yanarak ölecekti. Bu nedenle bombaya jöle gibi bir kimyasal madde konacaktı. İşte bugün adına jöle napalm denen bombayı DuPont bulup üretti. Albay LeMay ile DuPont'ların Fransız Huguenot soyundan olması tesadüf mü? DuPont'un yaptığı jöle napalm Texas'ta ahşaptan yapılan evler ve hayvanlar üzerinde denendi. Bombalar hazır hale getirildi. Etkili olması için sonbahar rüzgarları beklendi. Tarih 9-10 Mart 1945, gece yarısı. Her biri 6 ton ağırlığında napalm bombalarıyla yüklü 325 B-29 uçağı Tokyo'ya 2,5 saat bomba yağdırdı. Bir gecede 100 bin insan ve 278 bin ev yanıp kül oldu. Ardından Japonya'ya DuPont ürünü atom bombası da atılarak toplamda 500 bine yakın insan katledildi. Demek John DuPont deliydi, öyle mi? John DuPont tek kişiyi öldürdü. Ya 500 bin Japon'un öldürülmesinde parmağı olan diğer DuPont'lar? Savaştan sonra soykırımcı LeMay 44 yaşında ABD tarihinin en genç 4 yıldızlı generali ünvanını kazandı. Toplamda 12 kahramanlık madalyası aldı. Yetmemiş olacak ki Küba'ya nükleer bomba atılsın dedi. Vietnam yakılsın dedi. Beni asıl şaşırtan ne biliyor musunuz? Tokyo soykırımının üzerinden yıllar geçti. Bu yıl başında, tarih 18 Ocak 2017, Tokyo Expo Fuarı'nın W20-13 numaralı standında DuPont vardı. Ne satıyordu biliyor musunuz? Adına akıllı giyim dediği yangınlara dayanıklı tekstil ürünleri. Dikkatinizi çekerim, Tokyo'da açtı bu ticari standı. Hala meydan okuyordu, Japonlar ses bile çıkaramadı. İnsanoğlu nasıl bu hale getirildi? Sözüm ona Japonlar tarihlerine, geleneklerine bağlı. Geçiniz efendim. General LeMay'lar, DuPont'lar hala faaliyetlerine devam ediyor. Tek fark biyolojik savaş görünmez silahlarla sürüyor. Bu bazen tohum, bu bazen kimyasal ilaçlar, bu bazen kullandığınız kapkaçak oluyor. Hepsini üreten de dünyanın en büyük silah sanayine sahip DuPont. DuPont'lar dört sanayi kolunda tekel: kimya, otomotiv, petrol, kauçuk, lastik. ABD'deki tüm kimyagerlerin 1/5'inden fazlası DuPont laboratuvarlarında çalışıyordu. Neleri bulmadılar ki? Yazdım, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ABD'liler Türkiye'de naylon çorabı moda yaptılar. 1937'de ilk kadın naylon çorabını bulup dünyaya satan DuPont'tu. Selüloidi bulan DuPont'tu. Plastik çağın mimarı DuPont'tu. Yani mesele sadece tohumlar değil, mesele sadece kimyasal ilaçlar değil. Yiyeceklerin konduğu plastik kapları atlamayınız. Bugün plastiksiz dünya bir hayal. Oysa plastiğin insan sağlığına ve çevreye verdiği zarar tek başına kitap konusu olur. Özetleyeyim. Biberonlardaki tehlike, BPA. Rafineriler ham petrolün kalitesine ve ihtiyaca göre petrol ürünleri üretir. Bunlardan bazıları plastik veya diğer kimyasal ürünler. Türkiye'den örnek vereyim. Yıllık petrokimya ürünü talebi 8-9 milyon ton. Bunun 1.6 milyon tonunu üretiyoruz. Kalan bölümü ithal ediyoruz. Türkiye'de petrokimyasal ürünlerin, özellikle termoplastiklerin talep artış hızı dünya ortalamasının en az 2 katı. Plastik talebindeki artış hızının gayri safi milli hasıla artış hızına oranı dünya ortalamasının çok üzerinde. Türkiye dünyanın 7. Avrupa'nın ise 2. en büyük plastik üreticisi konumunda. İşlenmesi, kalıplanması, ısıl olarak şekillendirilmesi kolay plastiklere polikarbonat denir. Polikarbonatı çok sert ve cam gibi parlak hale getirmek için bisfenol A, diğer adıyla BPA maddesi kullanılıyor. Biberonlar, yemek paketleri, damacanalar, yemek saklama kapları, plastik bardak tabaklar, kaşıklar, market etlerini satın alırken konulan plastik kaplar, köpük tabaklar veya fast food ürünlerin konulduğu tabaklar gibi onlarca ürün son derece sağlıksız. Örneğin kutu içeceklerin ve plastik şişelerin iç yüzeyinde bulunan BPA'nın kan basıncını yükseltebileceği tespit edildi. Koreli uzmanlar tarafından yapılan araştırmada cam şişe yerine kutulardan içmek idrardaki BPA miktarını %1600 arttırıyor. Araştırmaya göre günde 2 kutu meşrubat içmek kan basıncını 5 mm Hg arttırıyor. Ve bu artış tansiyonu yüksek ve kalp hastası olanlar için ciddi problemler yaratıyor. BPA'nın sadece yiyecek ve içecek kaplarında değil, kasa fişi, bankamatik çıktısı, uçak bileti gibi termal kağıtlarda da bulunduğu ve bunlara temas edilmesiyle önemli miktarda BPA'ya maruz kalınabileceği uyarısı yapılıyor. Bisfenol A'nın marifetleri saymakla bitmiyor. Meme ve prostat kanserinden obezite ve diyabete, astım ve alerjilerden migrene, kısırlık ve iktidarsızlıktan erken buluğa, insan sağlığına sayısız zararları olduğu biliniyor. Tehlikeli sağlık sorunlarına neden olduğu için Avrupa ülkelerinde BPA yasaklandı. Plastik bir şey almak zorunda kalanlar BPA yoktur ibareli ürünleri tercih ediyor. Ya bizde? Petrokimya ürünlerinden parafin adını son yıllarda çok duydunuz. Hayatımızın dört bir yanında olan renksiz, kokusuz, tatsız, kimyasal bir madde bu. Raf ömrü uzun olması için kimi meyve suyu, süt, yoğurt ve dondurulmuş gıdaların bulunduğu karton kutuların yüzeyi parafinle kaplı. Sadece kutu değil, üretimi ucuz ve kolay olduğu için yaygın olarak kağıt torba ve paket şeklindeki ambalaj malzemelerine konuyor. Kimi kremler, merhemler, fitil ve kabızlık ve benzeri ilaçlarda, ruj, vazelin gibi kozmetik ürünlerinde de kullanılıyor. Parafinden sebze meyve boyamak amacıyla da yararlanılıyor. Marketteki elmanın parlak kırmızı olmasını sağlayan işte bu parafin. İçine portakal atıp masaj yağı diye bile yutturuluyor. Bir petrol ürünü olarak bilinen parafin yıllar içinde farkında olmadan yutula yutula, vücuda yedirile yedirile, karaciğer, böbrekler ve lenf düğümlerinde birikim yapar, ölümcül sonuçlara sebep olur. Parafinin Türkiye'de kullanımı 1950'lerde başladı. Yaklaşık 70 yıldır yutuyoruz. Evet, meseleyi sadece tohum, ilaç konusuna sıkıştırmayınız. Mahşerin dört atlısıyla karşı karşıyayız. DuPont'un bir marifetini daha yazmalıyım. 48. ayrımın sonu. Sayfa 396.